Ayrım 12. Nereden Nereye? Musa Uysal. Sayfa 162. Bir gün Yıldırım bölgedeyken uzun boylu, kibar bir adam geldi. Ömründe çile çekmediği yüzünden belli. Yer gösterdim, battaniyeyi kaldırdı baktı. Ot yatakların kirden meşin gibi görünen yüzüne bakınca yüzünü buruşturdu. Ne yapacağını şaşırdı. Akşama doğru güzel yatak takımları geldi. Serdi, güzelce rahatladı. Ferda Aykan, Osman Bölükbaşı'nın damadıymış. Cemal Paşa'nın karısı Suna Tural, Millet Partisi Genel Başkanı olunca Osman Bölükbaşı ile dostlukları artmış. Cemal Paşa'nın himmetiyle girmiş yatak takımları içeriye. Oysa biz çamaşır aldırıncaya kadar bir hayli uğraşıyoruz, alnımızın derisi çatlıyor. Ne o dedim, biz mendil alamıyoruz içeriye, sen yatak takımı alıyorsun. Ben Deli Osman'ın damadıyım. Kayınvalidem Suna Tural aracılığı ile soktu yatak takımlarını diye beni süzerek sırıttı. Osman Bölükbaşı'nın kızı Ferda Aykan'ın eşi Gül Aykan da bitişik koğuşta. 3-5 gün içerisinde çıkardılar. Bizim kapının önünden geçerken seslendi Ferda Aykan. Gül, Deli Osman'a söyle beni de çıkarsınlar. Burada bir hafta kalırsam ayvayı yedim dedi. Bundan sonra ayvayı yedim diye alay etmeye başladılar Ferda ile. Müdahale ettim. Burada arkadaşlar birbiriyle alay etmemeli. Hele Ferda Aykan'la hiç alay etmeyelim. O kendi sınıfına ihanet etmiş, bizim yanımıza gelmiş dedim. 12 Mart 1970'li yılların disiplinli ve tutarlı çocukları alay etmediler bir daha Ferda ile. Ayvayı yedim sözünü de ağızlarına almadılar. Ferda Aykan 10 gün sonra tahliye oldu. Aynı gün dış işlerinde görevli kurye dediğimiz arkadaşımız da tahliye oldu. Beraber çıkıyorlar. Ferda'nın arkadaşları tenbih ettiler Ferda'ya. Kuryeyi evine kadar bırak diye. Tabii dedi, nereye isterse oraya bırakırım. Götürürüm onu da dedi, çıktılar birlikte. Biz pencereden arkalarından bakıyorduk. Ferda'nın arabası geldi durdu önlerinde. Arabaya bindi, kapıyı örttü, çekti gitti. Baka kaldı kurye arkasından. Gördün mü emmi yaptığını? Ben unutmuştur dedim. Biz onun ne mal olduğunu biliriz. İleriki yaşamımda uzun beraberliğimiz oldu. Çok sıkıntısını çektim. Gencecik çocuklar kadar insanları tanımadığımı söylemeliyim. Kimse kibar oluşuna, melek gibi duruşuna kanmamalı. İnsanların özünü sözünü bilmeden birlikte olmamalı. Bir pazartesi günü hazırlanın çıkıyorsunuz dediler. Takipsizlik kararı vermiş savcılık Kalaba operasyonunda. Önce bir şaşkınlık oldu, sonra curcuna koptu. Yaşlı başlı adamlar göbek atmaya başladılar. Oysa ki Kalaba operasyonu çöküyordu, çözülüyordu. Bunda bir bit yeniği var elbet. Yoksa bu kadar polis, asker dolar mıydı evimize demeye başlamışlardı. Yanlarına gittim. Bundan bir şey çıkmaz. Hiçbir şeyle suçlayamazlar. Suçlasalar bile çürütürüz. Ama korkuyorsanız Aydın'la Musa Hoca biliyor. Bizim bir şeyden haberimiz yok deyin. Doğrusu da bu. Biz poliste siyasi görüşümüzü söyledik dedim. Aydın MİT'te. Dört gözle bekliyorlar gelmesini. Aydın bizi kurtarır diye güvenenler de var. Aydın MİT'ten geldi. Saçı sakalı karışmış birbirine. İşkencenin, yorgunluğun, perişanlığı çökmüş üzerine. Onu öyle görünce kırıldı umutları. Aydın'ın başına toplandılar. Dereden tepeden konuştular. Ben bir şey demedim Aydın'a. Ertesi gün Aydın topladı bunları. Bizim davamızdan bir şey çıkmaz. Çıkar diyorsanız emmiyle benim üzerime atın. Ne derseniz deyin kendinizi kurtarmak için dedi. Moralleri düzeldi. Büyük çoğunluğu itiraz etti. Olmaz öyle şey diye. Poliste aleyhimize ifade verenler savcılıkla değiştirmişler ifadelerini. Biz kandırıldık diye açık açık ifade etmişler. Savcılıkla takipsizlik kararı vermiş. Saldılar bizi, çıktık dışarıya. Bir kadın koştu sarıldı oğluna. Yavrum Mustafa'm, gözüme uyku girmedi, boğazımdan lokma inmedi. Dövdüler mi yavrum seni? Recep kapanmış babasının göğsüne, kaldırmıyor başını, çevresindekilerden utanıyor. Baka kalmışım, eşim geldi elimden tuttu. Alışmadın mı bu manzaralara daha dedi. Hep beraber yolun öte yakasına geçtik, dolan gözler gülen gözler oldu. İnsanoğlu işte, ağlaması da gülmesi de an meselesi. Götürdükleri gün çocuklar üzülüyorlardı. Şimdi neşeliler. Okula yine neşeli gidecekler. Babam hapisten çıktı diye bağıracaklar. Herkes duysun diye. Ama bağırmazlar, utanırlar, ezilirler. Zaten ezilmiyorlar mı? Alın yazısı mı ağlamak? Gülmeyecekler mi bu çocuklar? Gözaltından bırakılalı daha 3 gün olmuştu. Karakoçan'a yolladı arkadaşlar beni. Karakoçan Töbder şubemizi kapatmışlar. Şube başkanımızı ve yöneticilerini gözaltına almışlar. Elazığ şubemiz de kapalı. Karakoçan şubemizden sonra Elazığ şubemize de uğrayacağım. Durumu yerinde inceleyeceğim, rapor edeceğim. Orada da gerekli girişimde bulunacağım. Yetki verdiler bana. Biletimi aldım, otobüsün sol tarafında şoförün arkasındaki koltuğa oturdum. Yanımda kimse yok. Uzun yolculuk yapacağım. Yolculuğum rahat başladı. Yer var mı diyenlere yerimiz yok dediler. Yanımda boş yer olduğunu hatırlattım. Amca boş ver, rahatına bak dedi şoför. Yerimiz yok demelerine bir anlam veremedim. Kayseri'de bir genç bindi yanıma, selam verdi, güler yüzlü sevecen birisi. Nereye gittiğini sordum, Karakoçan'a dedi. Ben de oraya gidiyorum dedim. Karakoçanlı mısın? Hayır dedi, Elazığlıyım. Üniversitede okuyormuş, takıntısı varmış. Karakoçan'da öğretmen vekilliği yapacakmış sınavlara kadar. Biz hep polis takibinden şüpheleniriz bir şey varmış gibi. Bazı senaryolarla karşılaştığımız da olur, korkarız da. Örneğin Kızılay'da yürürken iki polis biter yanı başında koltuğuna girer. Sorgusuz sualsiz alır götürür, bir şey de diyemezsin. Bir gün Kızılay'da aldılar beni, arabaya bindirdiler. Uğradığımız her yerden birilerini aldılar. Mamak askeri cezaevinin cümle kapısından içeri girdik. Biz arabada beklerken 6 yaşlarında bir çocuk dikkatle arabadakilere bakıyordu. Beni görünce koşarak gitti. Annesini aldı getirdi, beni gösterdi. Tanıdım hanımı. Öğretmen Ali Can'ın eşiydi. Tutuklu bulunan kocasını ziyarete gelmiş. Göz ucu ile selamlaştık. Çocuk annesiyle Töbder'e gelince bir kez görmüş beni. Zeki çocuk, unutmamış. Şimdi 28 yaşlarında olması gerek. Babaları ayrıldı aramızdan. Babalarının anısına selamlıyorum onları. Ali Can'ın hanımı haber vermiş Töbder'e. Hiçbir şey sormadılar. 3 gün sonra da bıraktılar. Karakoçan yolculuğumuz iyi gidiyor. Dost oldum gençle. Beraber yiye içe gidiyoruz. Uzun yolculuk. Konuşmadık şey bırakmadık. Kim olduğumu, nereye gittiğimi, ne yapacağımı o sormadan hepsini anlattım. Bizim saklı bir şeyimiz yok ki. Ne söylesem onaylıyor, çok da saygılı davranıyor. Karakoçan şubemizin üyesi olacak. Ne kulplar takar diye içimden geçmiyor değil. Biz de pek şüpheciyiz. Neyimiz var ki ne taksın? Bir de polisi üye yapacağız. Bile bile hem de kendim davet ettim. Polis olmayabilirdi. Biz de herkese polis yaftasını yapıştırıveriyoruz. Sevdim de genci, çok saygılı, terbiyeli. Kalksa başka koltuğa otursa istemem gitmesini. Karakoçan'a vardık, genç ayrılmıyor benden. Sen ilk öğretime git dedim. Ayrılmak istemiyor, hep birlikte gezelim, birlikte gidelim istiyor. Hocam benden sıkıldın mı dedi. Sıkılmadım ama seni ne diye tanıştıracağım öğretmenlerle. Bu polis, ona göre davranın mı diyeceğim. Polis olabilirsin, olmayabilirsin de. Ama bize hep kulp taktıkları için tedbirli olmak zorundayız dedim. Güldü. Haklısın dedi. Polisim, polisi değilim de demedi. Ne de ayrıldı benden. Verilen adrese beraber gittik. Derse yeni giriyorlarmış. Öğretmenler toplandı başımıza. Hoş geldiniz dediler. Öğretmenler derse girdi. Müdür bizi odasına götürdü. Semaverin fişini taktı, çay yaptı. Müdür hoş, konuksever bir kişi. Adını unutmasaydım yazacaktım. Öğretmenler dersten çıkınca hep geldiler. Arkadaşımı tanıştırdım. Ne olur olmaz, polisten şikayet başlar. Bize polisi karşımıza alırız. Onun devlet memuru olduğunu unuturuz. Kimin yönlendirdiğini de düşünmeyiz. Düzen karşı karşıya getirir bizi. Müdür Karakoçan'ın ekonomik yapısını, sosyal yapısını, sıkı yönetimin etkilerini anlattı. Halk kendi başlarına bir şey gelmesin diye korkusundan ihbar ediyormuş sevmediklerini. Bizim buralara sıkı yönetim, sıkı denetim, sıkı felaket beraber geldi. Bizi anla dedi. Öğretmenlerden biri bizimle tartışmaya başladı. Kulakları çınlasın, müdür benimle tartışılmasını hiç istemiyordu. Benim rahatsız edilmeme karşıydı. Bir de söylediği sözler sıkı yönetimin hoşuna gitmez, başı derde girer endişesini de seziyordum. Bütün sorunları, hatta sıkı yönetimle olan dertlerinizi bile tartışalım. Zaten bunun için geldim dedim. Efendim dedi öğretmen, Töbder'in bir ayağı Pekin'de, bir ayağı Moskova'da. Örgütümüz bizim dertlerimizle, bizim sorunlarımızla ilgilensin dedi. Aslında öğretmen böyle diyen bir öğretmeni cevaplamam için sormuş bu soruyu. Hocam, tavrınız yanlış, sorunuz eksik dedim. Bizim ayağımız iki değil, biz çok ayaklıyız. Pekin, Moskova, Washington, Paris, Atina, Sofya, Madrid, Tokyo, daha birçok başkentlere basıyoruz, basacağız. Bütün dünyayı, bütün ülkeleri yaşam koşullarını öğreneceğiz ve öğreteceğiz. Kapitalizmi, sosyalizmi, komünizmi, liberalizmi de öğreneceğiz ve öğreteceğiz. Bundan bizi kimse suçlayamaz dedim. Biz ülkemizi, insanlarımızı çok severiz. Böyle olduğunu bizi suçlayanlar da bilir. Onların çıkarları, bizimse sevgimiz, düşüncemiz öndedir dedikten sonra benimle gelen gence bunlar bana daha çok şey soracaklar. Seni tanımadıkları için sormuyorlar dedim. Onu hizmetliyle yolladık ilk öğretim müdürlüğüne. Kapıya kadar uğurladım, kucaklaştık. Benden sana hiç zarar gelmez hocam dedi. Akşam dersten çıktıktan sonra birkaç öğretmenle dolaştık Karakoçan'ı. Benimle dolaşmanın başlarına dert açacağından korkuyorlar hep. Jandarma, polis, halk, herkes görsün, kim bu diye sorsunlar. Siz de adımı soyadımı, görevimi söyleyin dedim. Biz çelik çomak oynamıyoruz, öğretmen örgütüyüz. Öğretmenlerin sorunları için dernekler kurulmuş, öğretmenler örgütlenmiş, biz dayanışmak zorundayız. Şube başkanımız Niyazi'nin tutuklanması nedeniyle geldim. Onun için görevlendirdiler dedim. Her gün öğretmen tutuklanır, işkenceden geçtikten sonra da bırakırlarmış. Töbdere gittik. Kapısı kilitli, mühürlü. Şube başkanımız ve yönetim kurulumuzu işkenceden geçirdikten sonra bırakmışlar. Şube başkanımız Niyazi ruhi depresyon geçirmiş. Bölge avukatımız Osman Erbay Elazığ'a doktora götürmüş. Arkasından Elazığ'a gittim. Bir haftaya kadar iyi olur demişler. Rapor vermemişler. Hipokrat yemini edenler. Elazığ şubemize geldim. Oranın da kilitli mühürlü kapısı. Şube başkanımız Mehmet Ali Bilir'i ve arkadaşlarını Sağlıkçılar Derneği'nde buldum. Sağlıkçılar Derneği'nde şube yönetimiyle bir toplantı yaptık. Şubenin kapatılma nedenlerini anlattılar. Kitap doluymuş dernekte. Kitap okunuyormuş orada. Hatta dışarıda kitap veriyorlarmış. Onun için kapatılmış. Arkadaşlarımızda bir huzursuzluk var. Öğretmenler bir taraftan tutuklanıyor, bir taraftan bırakılıyor. Bugün kimin götürüleceği belli değil. Bazıları da alışmışlar tutuklanmaya. Valilik makamına gideceğiz, derneğimizin kapanış nedenlerini, böyle yanlışlıkların öğretmenleri nasıl huzursuz ettiğini de anlatacağız. Mesleğimizle, onurumuzla kimse oynamasın diyeceğiz. Demokratik bir baskı oluşturacağız. Öğretmenlerin üzerindeki baskıları, yapılan işkenceleri, devleti temsil eden bir yetkiliye anlatmış olacağız. Ertesi günü valiye gittik. Özel kalem müdürüne ismimizi yazdırdık. Niçin görüşeceğimizi de yazdılar. Sırayla alıyorlar valilik makamına. Bizim sıramız geldi, geçti. Kimse kalmadı orada. Çağırmadılar, çağırmıyorlar. Gözaltından iki gün önce bırakılan Mehmet Turp'la bir arkadaşı yanımdalar. Bizi çağırmadıklarını hatırlattık. Biraz sonra bir daha hatırlattık. Bizi kabul etmek zorunda kaldı. Pek de hoş karşılamadı. Kendimizi tanıttık. 200 bin üyesi olan demokratik yasal bir öğretmen kuruluşuyuz dedik. Öğretmenlerin bütün taleplerini devletten biz isteriz. Bakanlıkla ilişki kurarız, öğretmenin lehinde girişimlerde bulunuruz dedik. Hemen sokağa da dökülürsünüz tabii dedi. Evet, gerekirse yüz binler sokağa dökülürüz, hakkımızı ararız dedim. Arkadaşlarımız gözaltından geldiler, dilerseniz anlatsınlar. Bu durumda öğretmenin sessiz kalması beklenemez, beklenmemelidir dedikten sonra şubemizi kapatmışsınız dedim. Genel Başkan Ali Bozkurt imzası ile bir yazı yazmıştık, cevap alamadık. Sonra Genel Sekreterimiz Hamdi Konur imzası ile tekrar yazı yazdık, gene cevap alamadık. Bunun için sizi rahatsız ediyoruz efendim dedim. Şubemizin kapatılma nedenini sordu. Vali Bey geriye koltuğuna iyice yaslandı. Kafasını kaldırdı, tavana baktı. Sonra bizi teker teker süzdü. Toplandı. Bir yandan da zaman kazanmaya, ne söyleyeceğini hazırlamaya çalışıyordu galiba. Şubeniz yasaklanmış, kitaplarla ağzına kadar doluymuş. Silah varmış. Bütün hareketleri yasa dışıymış diye de ekledi. Arkadaşlarıma baktım, acaba bir şey diyecekler mi diye. Benim konuşmamı uygun buldular herhalde. Bizim yalnız Elazığ şubemizde değil, bütün şubelerimizde kitaplıklarımız ağzına kadar dolu. Silah varmış diyorsunuz, silah yakalandı diyemiyorsunuz. Bizim silahımız kalemdir. Bizim öyle silahlı külahlı şubemiz olmaz, mümkün değil. Öyle şubemiz olsa biz size bırakmadan kapatırız dedim. Vali Bey de pek savunmadı. Açılır şubeniz dedi, geçiştirmeye çalıştı. Mahkemeye verdik, açılmasını engelleyici bir neden olmadığını söyledik. Şubemizin yetkilileriyle avukatlarımızın mahkemeden karar almasını bekliyoruz dedik. Burada polisler bizi izliyormuş, şubede beni aramışlar. Yakalanmamam için önlem almış üyelerimiz. Seni bir eve götürelim, arıyorlar dediler. Biz açık bir örgütüz, gizli bir örgüt değiliz. Soracakları varsa bizim de söyleyeceğimiz var. Saklanmak derneğimizin aleyhine olur dedim. Arkadaşlarımız bu görüşümüzü onayladılar. Ama yine de konuklarını polise vermek işlerine gelmiyordu üyelerimizin. O gece Mehmet Ali Bilir'de konuk oldum. Gece geç saate kadar oturduk Mehmet Ali Bilir'le. Ertesi günü Sağlıkçılar Derneği'ne gittik. Elazığ'ı dolaştık. Tekrar Sağlıkçılar Derneği'ne gittik. Büyük bir masanın etrafına çevrildik, söyleşiyorduk. Birisi girdi içeriye, bir masaya doğru yöneldi. Bir sıkıntısı var belli ama ne? Gözleri dolu, yağmur gibi dökmeye hazır. Bizim masadakiler de gitti yanına, başına toplandılar. Kaynaşma var orada. Benim de adım geçiyor, merak ettim. Bizim masaya yöneldiler. Ben içlerinden birinin tutuklanmış olabileceğini düşündüm. İlk usuma gelen bu oldu. Hüseyin öğretmenle tanıştırdılar beni. Kızının beyninde tümör tespit etmişler. Ameliyat olmasının gerekli olduğunu söylemişler. Ameliyat olunca da %4 umut olduğunu, ameliyat olmazsa hiç umut olmadığını ima etmişler. Hüseyin öğretmenin sıkıntısı, evlat acısı, 8 yaşındaki biricik kızının acısı. Ankara'ya götürmesini önermişler oradaki doktorlar. 20 bin lira civarında masraf olur demişler. Devlet karşılıyor masrafını ama o aşamaya gelinceye kadar 5-6 bin lira para gerek. O da öğretmenin yarım yıllık maaşı. Nereden alsın Hüseyin öğretmen bu parayı? Bana geldiler, yardımcı olabilir misiniz diye. Hemen hastayı getirin dedim. Ertesi güne kalmadan o gün otobüse bindik. Dizimizin üstüne serdiğimiz yorganın içine yatırdık hastayı. Tatlı mı tatlı, daha 8 yaşında güzel bir kız. Çocuğa amansız hastalık vurmuş pençesini, yavrucağı. Gözlerinin içi gülüyor. Çocuk aklıyla tehlikeli bir hastalık olduğunu sezinliyor. Ankara'ya götürülmesinden memnun. Belki de hemen kurtulacağını sanıyor. Hiç durmadan konuşuyor. Hüseyin öğretmenle konuşmaya başladık. Meslek yaşamını, çocuklarını, eşini, öğretmenlik yaptığı yerleri, çektiği sıkıntıları anlattı. Damadı ile kızı Almanya'daymış, eşinin ülseri varmış. Ameliyat yaptırmak için Almanya'ya çağırmışlar onu. Kızına her hafta mektup yazdırıyormuş. Kocasına her mektup yazışında, ''Aman Hüseyin'im, kızıma iyi bak.'' diye tembih ediyormuş. Rüyasında görmüş müdür kızını? Her hafta mektup yazdığı kızının amansız hastalığa yakalandığında yüreği sızlamış mıdır? Güzel çocuk yüzüne baktıkça benim de yüreğim sızlıyor. Sancısı tuttu yavrucağın. Kuşlar gibi çırpındı, bağırdı çırpındı. Acımayan kalmadı otobüste. Sancısı geçince dilleri çözüldü. Bülbüller gibi oldu. Hastalığını unuttu. Babacığım, annem Almanya'dan gelirken bana ağlayan bebek getirecek. İyi olursam sen de bana yeni entari alır mısın dedi. Babası sen iyi olunca sana neler neler alırım dedi. Dolan gözlerini göstermeden sildi. Göğsü şişip şişip indi zavallının. Günün en soğuk günleri, Ocak ayı, kış her tarafa örtmüş beyaz örtüsünü. Aydınlatıyor karanlığı kar, kar makinasının kürüdüğü kar, yolun iki tarafında örülmüş duvar gibi. Otobüsümüz örülmüş iki duvarın arasından gidiyormuş gibi. Saat 5:30-6 sıralarında inecekmişiz Ankara'ya. İki kez daha tuttu çocuğun sancısı, Ankara'ya kadar daha kaç kez tutar sancısı bilinmez. Güzel çocuk, %4 umut, senin hasetinle yanıp tutuşan anana kavuşturacak mı seni? Ankara'ya indiğimizde saat 6'yı gösteriyordu. Hastayı doğru genel merkeze götürdüm. Koltukları yan yana getirdik, içine yatırdık. Sancısı tuttu yine, acı acı çığlıklar atmaya başladı. Parçalanıyor insanın yüreği, elimizden bir şey gelmiyor. Komşular duymuşlar çocuğun çığlığını. Yatağa yatırdılar. Saatin gelmesini beklemeye başladık. Saatin bu kadar uzun, beklemenin bu kadar zor olduğunu bilmezdim. Saat 9'a gelince çok sevindim. Babası daha da zor geçiriyordu dakikalarını, geziniyordu hiç durmadan. Saat 9'da her zaman imdadımıza yetişen Doktor Yavuz Erkoç'a telefon ettim. Hastayı hemen hastaneye getirmemizi söyledi. Hastamızın sancısı yok, yine dilleri açıldı, yine gözleri gülüyor. Yatırdık hastamızı hastaneye. Yeniden muayene ettiler. Bugün filmleri çekilecek, tahlilleri yapılacak. Ertesi gün ameliyat alınacak. En başarılı beyin cerrahının bu hastanede olduğunu müjdeledi Doktor Yavuz Erkoçak. Çok sevindik, umudumuz arttı. Hastamızı yatırdıktan sonra genel merkeze geldik. Babası saatte bir yokluyor, duramıyor zavallı, içi rahat etmiyor. Hemen koşuyor hastaneye. Genel merkezimizin bulunduğu çevre varsılların oturduğu yerdi. Bulunduğumuz apartmanda varsıllar otururdu. Bu apartmanda iki dairemiz var. Öğretmen Dernekleri Milli Federasyonu'ndan Türkiye Öğretmenler Sendikası'na devredildi. Kamu personel sendikalarının faaliyetleri durdurulunca TÜS'ün Genel Başkanı Fakir Baykurt tutuklu bulunuyordu. Avukatlara vekalet verdi. Merkez yürütmenin diğer üyelerinin de yardımıyla Türkiye Öğretmenler Derneği'ne TÖBDER'e devrettiler. TÖS'ün ikinci başkanı İsmail Safa hocamız da görev aldı TÖBDER'de. Apartman toplantıları genel merkezimizde yapılırdı. Toplantılara genel merkez adına ben katılırdım. Bizim faaliyetlerimizi, ne iş yaptığımızı, neye yaradığımızı bilmiyorlardı. Hep devlete karşı politik öğretmen örgütlenmesi olarak görürlerdi. Öğretmenlerin demokratik kitle örgütü olduğumuzu, öğretmenlerin çıkarlarını koruduğumuzu söyleyince kabul ederlerdi de o gözle bakmazlardı yine de bize. Bir topal yargıç vardı, Yargıtay'dan emekli olduğunu söylerdi. Onu her görüşümüzde yargıçlara güvenim azalırdı. Bütün yargıçları sanki o temsil ediyormuş gibi öyle etki bırakmıştı bende. Zor diyalog kurulan bir adamdı. Hep apartmandan söküp atmak isterdi bizi. Bir gün gücün yetmez, uğraşma bizimle demiş Mehmet Koç. Küplere binmişti. Bu komünistler nereden geldi? Bu daireleri nasıl aldılar da başımıza bela oldular diye kızar bağırırdı. Diğer komşularla hiç sorunumuz olmazdı. Bazen de emekli yargıca karşı bizi korurlardı. Bizim yanımızda yer alırlardı. Komşularımız Elazığ'dan bir üyemizin çocuğunu getirip tedavisi için gösterdiğimiz çabayı duymuşlar. Ekonomik katkıda bulunmak istediler, kabul etmedik biz. Üyelerimizi kimseye muhtaç etmediğimizi ima ettik. Ayrıca gösterdikleri inceliğe teşekkür ettik. İtibarımız arttı komşularımızın yanında. Üyelerimizin çıkarlarına hizmet ettiğimizi gördüler. Ama yine de ihbar etti topal yargıç, Mihri Belli'yi saklıyorlar diye. Oysa ki Mihri Belli'nin TÖBDER'de saklanmayacağını polis bizden daha iyi biliyordu. Yargıcın ihbarını dikkate bile almadı. Açılan dosyanın kapatılması için usulen genel sekreterimiz Hamdi Konur'un ifadesine başvurdu. Böylece emekli yargıcın bir şerrinden daha kurtulduk. Hüseyin hastaneden döndü, çocuğu sordum. Çok mutlu olduğunu söyledi. Akşam eve giderken yanına uğradık. Hiç sancı çektirmemişler. Hep ağrı kesici iğneler yapmışlar. Sancı olmayınca iyi olduğunu sanıyor yavrucak. Tekrar tekrar döndü, baktı babasına. Güldü, iyi oldum dercesine. Sevgili yavrum dedim içimden. Bu gülen gözlerini annen görecek mi? Yaşaman için şansın gülecek mi? Söz veriyorum, yeni bir entari de ben alacağım. Yeter ki sen yaşa yavrum. Hüseyin hocayı akşam konuk ettim eve. Yemeğe oturduk. Lokma inmedi boğazından. İçemedi bir bardak çayı. Bizi ortak etmek istemedi acısına. Sezdirmemeye çalıştı bize. Konuşma konusunu değiştirdim. Hep çocuktan konuştuk. Hep iyimser sözler ettim. Rahatladı, gevşedi Hüseyin. Elektrik sobası ile ısıttığım odaya yatırdım Hüseyin hocayı. Ta içimde duydum Hüseyin'in acısını. Hüseyin'e de çocuğuna da tanımadığım annesine de acıyorum. Yarın ne ile karşılaşacağımız belli değil. Sabaha karşı odasına baktım. Hüseyin öğretmen yok odasında. İçine sızı düşmüş zavallının, sabahı edememiş. Sabah kahvaltımı yaptıktan sonra derneğe indim. Gelen giden ve günlük işlerle iki saatim geçti. Arkadaşlarım hep dersteler. Ben emekliyim. Arkadaşlar gelinceye değin benim kalmam gerekiyor. Bugün erken ayrılacağım. Hüseyin öğretmeni yalnız bırakmayacağım. Çocuğu zaten saat 10'dan evvel ameliyata almazlar. Hastaneye vardığımda önce çocuğun odasına gittim. Ameliyata gidip gitmediğini öğreneceğim. Yatağı boş. Hastalar başlarını çevirip baktılar. Bakışlarından anladım. Hiçbir şey demediler. Hiçbir şey sormadım. Anlamıştım acı sonu. Artık anasının getirdiği ağlayan bebeği alamayacak. Babasından istediği yeni entariyi giyemeyecek. Anası onu kucaklayıp sana ağlayan bebek getirdim diyemeyecek. Babasının o günkü durumu, anasının Almanya'dan dönüşü geldi gözlerimin önüne. Çığlığını, sesini duymadan, gülen gözlerini görmeden, içi kan ağlaya ağlaya, 1.30 santim boyundaki tabutta kızıyla, yüreğindeki közüyle çekmiş gitmişler. Bıraktığı bir cümlelik pusula, içim yanıyor hocam. Genel merkezde başıma toplandı arkadaşlar. Gitmiş Hüseyin Hoca. Kızını almış gitmiş dedim. Üzüldüler Hüseyin'in durumunu bilenler. Acıdılar 8 yaşındaki yavrucağı. Türkiye Öğretmenler Birleşme ve Dayanışma Derneği'nin olağan kongresi yapıldı. Merkez yürütme ve genel yönetim oluştu. Bize bu seçimden sonra da görev verdiler. Merkez yürütme ve genel yönetim kurulunu üyelerimiz beğeniyordu. Veliler de örgütlü öğretmenlerin disiplinli çalışmalarını beğeniyordu. Öğrencilerimiz de memnundu. Amacımız çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirmekti. Bizden memnun olmayan, bizi beğenmeyen, silah zoru ile iktidar olmuş ara rejim hükümetiydi. Nihat Erim hükümeti bir gecede 10 bin öğretmeni gözaltına almıştı. Bu operasyon basında balyoz harekatı olarak nitelendi. Ve olasıdır siyasi tarihimize bu hareket balyoz harekatı olarak geçecektir ve geçmelidir de. Zamanın başbakanlarından Ferit Melen, mecliste anarşinin kaynağı öğretmenlerdir diye bir konuşma yaptı. Biz de anarşinin kaynağı Ferit Melen'in kendisidir diye Merkez Yürütme Kurulu kararıyla dergimizde cevap vermiştik. 12. ayrımın sonu. Sayfa 175.